Ayrım 22, İnfaz David Baldacci, sayfa 268, 38. bölüm. Erik ayın mübaşir herkes ayağa dedi. Ayağı prangalı olan kişi de dahil olmak üzere mahkeme salonunda bulunan herkes ayağa kalktı. Çıkık Adem elması ve kel kafasıyla ahı gitmiş vahı kalmış bir adam olan yargıç Matthews, kürsünün ardındaki kapıdan ortaya çıktı, basamakları tırmanıp iskemlesine oturdu. Mübaşirin oturun demesiyle herkes yerine oturdu. Mary Oliver ayakları prangalı olan Mars'ın yanında oturuyordu. Mars'ın diğer tarafında ise James'ınla çıktığı alışverişte satın aldığı takım elbisesini giymiş olan Decker vardı. Eyalet savcısı diğer masadaydı. Pembe kafa derisini örtmekte son derece yetersiz kalan herif beyazlaşmış saçlarıyla 50'li yaşlarının ortalarında bir adamdı. Gömleğinin fazla kolalanmaktan kas katı kesilmiş yakasının hali bir bakıma tavır ve davranışlarıyla da örtüşüyordu. Önünde Melvin Mars yazan bir dosya vardı. Dudakları biraz sonraki konuşmasını prova ediyormuş gibi hafifçe oynuyordu. Mahkeme salonunun ikinci sırasında Davenport ve Jameson oturuyordu. Mars'ın tutuklandığının duyulması üzerine basın da duruşmaya oldukça fazla ilgi göstermişti. Seyirci sıralarında da birkaç düzine meraklı vatandaş oturuyordu. Yargıç savunma ve savcılık masasında oturanlara şöyle bir baktıktan sonra boğazını temizleyerek ''Savunmanın bir itirazı var, önce onu dinleyelim.'' dedi. Oliver ayağa kalkarak ceketini ve gömleğinin kollarını düzeltti. ''Sayın Yargıç, bu davada eyaletin ortaya koyduğu eylemleri şu şekilde özetlemek mümkün. Eyalet müvekkilin Bay Mars'ı yanlış bir kararla mahkum etti, 20 yıl hapis yatmasına neden oldu, kısa bir süre önce infaz kararı alıp az daha ölümüne de neden oluyordu ki, müvekkilimin masum olduğunu kanıtlarla ortaya konmasıyla bu yanlışından döndü.'' Sonra onu affederek özgürlüğünü bahşetti ve yanlış yere hapsedilmesinin karşılığı olarak tavan miktardan tazminat ödenmesine karar verdi. Müvekkilimin hapiste geçirdiği 20 yılı elbette bu şekilde tazmin etmek mümkün değil, o da ayrı bir gerçek. Oliver derin bir nefes alırken müvekkilinin uğradığı büyük haksızlıktan ötürü öfkelenmiş gibiydi. Ve şimdi de müvekkilime özgürlüğünü bahşetmesinden kısa bir süre sonra verilen af kararını tek taraflı olarak iptal etmiş, özgürlüğünü bir kez daha elinden almış ve onu gördüğünüz üzere prangaya vurulmuş halde önünüze getirmiş bulunuyor. Yaşanan bu son olaylarda yargılama süreci söz konusu bile olmamıştır. Haksız tutuklamayla ilgili itirazımı da bu yüzden yapmış bulunmaktayım. Eyaletin müvekkilimi yasa dışı biçimde gözaltına aldığı hiçbir şüpheye yer vermeyecek kadar açıktır. Bu nedenle yüce mahkemenizden müvekkilimin derhal serbest bırakılmasını, daha önce alınmış af ve tazminat kararlarının tekrar yürürlüğe konmasını talep ediyorum. Oliver elini Mars'ın omzuna koyarak, bundan farklı herhangi bir karar adaletsizlik anlamına gelecek ve tek taraflı alınan söz konusu bu cayma kararı tehlikeli nitelikte bir emsal teşkil edecek, gelecekte başka davalar içinde uygulanmasının yolunu açacaktır dedi. Yargıç Matthews anlaşıldı diyerek eyalet savcısına döndü. Bay Jenkins, avukat hanım ortaya son derece haklı gerekçeler koydu. Eyaletin verdiği sözden dönmesi fikri hiç hoşuma gitmiyor doğrusu. Savunma makamının eyaletin altına imza attığı anlaşmalara uyacağına dair güveninin sarsılması sistemin de altüst olmasına neden olur. Jenkins ayağa kalkıp ceketinin düğmelerini ilikledi, gözünün önüne düşen bir tutam saçını düzeltti, davalı masasına Mars ve Oliver'ı onaylamadığını ifade eden bir bakış attıktan sonra tüm dikkatini yargıca yöneltti. Ağır ağır, sayın yargıç dedi, eyalet bu kararı alırken vicdanen son derece rahattır. Yaşadığımız durumun biraz sıra dışı olduğunu ben de kabul etsem de. Yargıç Matthews araya girerek sıra dışı yetersiz bir ifade gibi geliyor bana dedi. Bununla birlikte Bay Mars'ın hapishaneden çıkarılmasının tek bir nedeni vardı. Savcı burada durup konuşmasına vurgu yapmak üzere bir parmağını havaya kaldırdı. O da çeşitli suçlardan ötürü Alabama eyaleti tarafından infazı gerçekleştirilmiş olan Charles Montgomery'nin Bay Mars'ın daha önce mahkum olduğu cinayetleri işlediğini itiraf etmiş olmasıdır. Yapılan soruşturmanın ardından Bay Montgomery'nin olayla ilgili ancak gerçek failin vakıf olabileceği bir takım bilgilere vakıf olduğu anlaşılmıştır. Daha sonra FBI tarafından yürütülen geniş çaplı bir araştırma, Bay Montgomery ve olan biteni örtbas etme çabasının bir parçası olarak anlamlı biçimde öldürülen karısının söz konusu itirafı yapmaları için büyük miktarda para aldıkları ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Bay Montgomery'nin Roy ve Lucinda Mars cinayetleriyle ancak sizin ve benim olabileceğimiz kadar ilgisi olduğu kesinleşmiş durumdadır. Bu nedenle eyalet Bay Mars hakkında aldığı ilk kararın doğruluğunu savunmakta, şu anki tutukluluğu ve hapsinin gerekli ve yasal olduğuna inanmaktadır. Jenkins Mars'a bir kez daha soğuk ve küçümser bir tavırla baktı. Şunu da eklemek isterim ki, Texas eyaleti Bay Montgomery'nin sözde itirafından büyük ölçüde yararlanmış bulunan Bay Mars'ın, eyaletin adalet sistemini aldatmaya yönelik küstahça eylemle herhangi bir alakası olup olmadığını ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışacaktır. Oliver ayağa fırladı. Sayın Yargıç, müvekkilimin söz konusu itirafla herhangi bir alakası olduğuna dair en ufak bir delil bile yoktur. Jenkins güvenilmez olduğu ortaya çıkan itiraf son derece manidar bir zamanlamayla davalının infazına 11 saat kala yapılmış olduğu için tesadüf olmanın ötesinde değerlendirilmelidir dedi hırsla. Kulaklarına inanamayan Oliver her vurgusundan alaycılık akan bir ses tonuyla ''Evet, Bay Mars'ın ölüme gitmesine saatler kala yattığı ölüm hücresinde bu mucizevi itirafın kendisini kurtarmak için tam zamanında ortaya çıkmasıyla ilgili gerekli ayarlamaları yapmış olduğundan eminim.'' dedi. Jenkins ''Profesyonel olmaktan uzak bu ses tonuyla konuşmanın hiç gereği yok.'' diye çıkıştı. Oliver yargıca hitaben ''Ne olursa olsun'' dedi. ''Eyaletin Bay Montgomery'nin iddialarını araştıracak yeterli zamanı vardı ve bu araştırma müvekkilimin affedilmesiyle sonuçlandı. Şimdi eyaletin yaptığı anlaşmayı geçersiz kılması affın kutsallığını yerle bir edecek ve gelecekte kimse eyaletin bir kez daha sözünden dönebileceği korkusu olmadan hareket edemeyecektir.'' Jenkins mahkum olmuş katillerin halkın içine salınmasını engellemek eyaletin halkın yararına kullanacağı kanuni hakkıdır dedi. Yargıç Matthews araya girerek Bay Jenkins gördüğüm kadarıyla eyalet kendi başını belaya sokmuş. Altına imza attığı anlaşmayı tek taraflı iptal edebiliyorsa Bayan Oliver tüm af sisteminin savunulamaz hale getireceğini söylemekte haklı. Jenkins ellerini iki yana açtı. Sayın Yargıç, tek arzumuz olayı tam olarak soruşturabilmek ve bu süre esnasında davalının hapsedilmesi usulen gereklidir. Bu eylemin artıları kuşkusuz ki eksilerinden daha fazladır. Davalı masumsa zaten bir zarar görmeyecektir. Ama suçlu olması durumunda ki biz öyle olduğuna inanıyoruz, kaçma fırsatı elde edemeyecektir. Davalının toplumla bir bağı yoktur. Bu nedenle kaçma riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Oliver davalının ne pasaportu ne geçerli bir kimliği var. Texas eyaleti sayesinde de ne işi ne de parası diye sert bir karşılık verdi. Bu durumda kaçma riskinin nasıl yüksek olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum.
Meksika sınırı çok yakınımızda diye karşı çıktı Jenkins. Bu ülkeye girmek isteyenler için nasıl birçok yol varsa çıkmak isteyenler için de aynı şey geçerli.
Yargıç Matthews her iki tarafa da bakarken kararsız gibi görünüyordu. Oliver'a dönerek Bay Jenkins'in savlarına tam anlamıyla katıldığımı söyleyemem. Ancak soruşturma devam ederken eyaletin Bay Mars'ı gözaltında tutmasında bir sakınca görmüyorum dedi. Tam o sırada Decker ayağa kalktı ve bakışlar ona döndü. Decker herkesin gözünü üzerinde hissederken mideyi sık kasıldı, sinirleri yay gibi gerildi. İnsanlarla etkileşim içinde olmayı sevmezdi çünkü. Hele bir yargıca karşı tam anlamıyla dürüst davranmamaktan zevk aldığı hiç söylenemezdi. Ama böyle bir plan yapmıştı ve plan doğrultusunda hareket etmekten başka çaresi yoktu. ''Sayın yargıç, izninizle söz alabilir miyim?'' Yargıç Matthews beklenti içinde ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. Decker yüzündeki ter damlasını sildi. Koltuk altlarının terlediğini hissediyordu. Birden midesi bulanmaya başladı. Mahkemenin ortasında bayılacak mıyım acaba diye düşündü bir an. Hafifçe titreyen bir sesle Amos Decker, burada FBI'yı temsilen bulunuyorum dedi. Jenkins araya girerek, tamamen Texas eyaletinin yetki alanı içinde bulunan bir davada FBI'nin nasıl bir dahli olabileceğini anlamıyorum dedi. Decker gözünü yargıçtan ayırmadan, sayın yargıç, FBI vakayla ilgilenir duruma gelmiştir. Savcılığında biraz önce belirttiği gibi Bay Montgomery'nin itirafından şüphelenilmesi ve ardından yalan olduğunun ortaya çıkarılması, tüm bunlar bizim çabalarımız sonucu gerçekleşmiştir dedi.
Cengiz ama diye söze başlamıştı ki yargıç Matthews elini kaldırıp onu susturdu. Doğru bir tespit. Ajan Decker'ın sözünü tamamlamasına fırsat verelim.
Salonda kimse ölmemiş olmasına rağmen Decker hayatında ilk kez her şeyi mavinin en canlı tonunda görüyordu, gözlerini kapattı. Jenkins homurdanır ve alaycı bir tavırla Decker'a bakarken yargıç Matthews, ajan Decker dedi. Haydi Decker, yap şu işi, boş alanı değerlendir ve rakibini yere ser hemen şimdi. Decker gözlerini açtı. Net ve kendine güvenli bir ses tonuyla FBI vakanın ilk başta göründüğünden çok daha karmaşık olduğuna inanıyor. Bir diğer inancımız da Bay Mars'ın masum olduğu yönünde dedi. Jenkins aksi bir ses tonuyla neye dayanarak diye sordu. Süre gelen soruşturmada elde ettiğimiz bulgulara dayanarak. Bu vakaya eyaletler arası sınırda faaliyet gösteren bir takım güçlerin dahil olduğuna, dolayısıyla vakanın su götürmez bir şekilde FBI'nin alanına girdiğine inanıyoruz. Yargıç Matthews, ajan Decker, elde ettiğiniz bulgular konusunda mahkemeyi bilgilendirecek misiniz diye sordu. Sayın yargıç, amirim özel ajan Ross Bogart vakayı soruşturan özel bir ekibe başkanlık ediyor. Bana mahkemenin doğrudan kendisiyle iletişim kurabileceğini söyleme yetkisi verdi. O size tüm ayrıntıları aktaracak. Jameson ve Davenport şaşkınlıkla birbirlerine baktılar.
Jenkins ve FBI mahkemeyi bilgilendirecek ama eyalet savcılık makamını es mi geçecek diye çıkıştı.
Yargıç Matthews, soruşturmadan elde edilen bilgilerin mahkemede paylaşılmaması için geçerli bir neden var mı diye sordu. Sayın yargıç, ajan Bogart her şeyi açıklayacak. Gerçekten hassas bir durum söz konusu. Bilgilerin şu aşamada kamuoyuna ifşa edilmesinin soruşturma üzerinde olumsuz bir etki yapacağına ve gerçek suçluların tutuklanmaktan ve işledikleri suçlardan mahkum olmaktan kurtulmalarına yol açacağına inanıyoruz.
Jenkins, söylediğiniz hiçbir şey Bay Mars'ın neden gözaltında kalmaması gerektiğini bize açıklamıyor dedi.
Yargıç bir şey söyleyemeden Decker araya girdi. Özür dilerim ama bir gardiyanın teşvikiyle iki mahkumun Bay Mars'ı öldürmeye çalışmasının ve başarısız olmalarının ardından kendisinin diğer iki gardiyan tarafından öldürülesiye dövüldüğü gerçeğinin bu durumu yeterince açıklamış olması gerektiğini düşünmüştüm. Tabii Bay Mars'ın bu iğrenç ve yasa dışı eylem yüzünden Texas hapishane sistemine karşı 50 milyon dolarlık bir dava açmış olması gerçeğini de unutmadan. Bay Mars'ın söz konusu kişiler tarafından istenmeyen adam ilan edildiğini tahmin etmek zor değil. Bu kişilere sorgusu devam eden gardiyanların, adları bilinmeyen ve hala görevde olan arkadaşları ya da işbirlikçileri de dahildir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Bay Mars'ı onun için güvenli bir bölge olmaktan çıkmış hapishaneye göndermek, ölüm fermanını imzalamaktan farksız olacaktır.
Yargıç Matthews sert bir ifadeyle Jenkins'e baktı. Doğru mu bunlar?
Jenkins'in yargıcın hiddet dolu bakışları altında beti benze attı.
Sayın yargıç, söz konusu talihsiz olay gerçekten yaşanmış olsa da Bay Mars'ın eyalet yetkililerinin gözetiminde bulunmasının artık bir tehlike arz etmediğine inanıyoruz.
Decker hangi sonuçları yaratacağı belirsiz bir durum söz konusu. En az riskli hareket tarzını benimsemek bakımından Bay Jenkins'in yanlış düşündüğünü kabul etmek zorundayız. Bay Mars'ın masum olduğunun ispatlanması ama hapishane hücresinde ölü bulunması halinde bunun kendisine nasıl bir faydası dokunacağını anlamakta zorluk çekiyorum. Texas eyaletinin bu konuda farklı bir düşüncesi vardır belki dedi.
Yargıç bu yorum üzerine homurdandı.
Jenkins alev saçan gözlerle Decker'a bakarken Decker devam etti.
FBI dayak olayının ardından eyaletin de onayıyla Bay Mars'ı kendi gözetimine almıştır. Bu yaklaşımı şimdi de benimsediğimizi ifade etmek isterim.
Yargıç Matthews dikkatini tekrar Decker'a çevirdi. FBI de bunu onaylıyor mu?
Tekrar ifade etmek isterim ki Ajan Bogart her türlü teminat ve detayı mahkemenize iletecektir.
Yargıç Jenkins'e döndü. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler farklı bir hareket tarzı benimsenmesini gerektirene dek davalının Ajan Decker ile FBI'ın gözetimine bırakılmasına karar verilmiştir.
Jenkins sistem dolu bir ses tonuyla ama sayın yargıç diye başlamıştı ki yargıç sözünü kesti.
Bu yargı kararıdır. O yüzden sakın oralara girme Frank. Bu olayı ele alış biçiminizden çok hoşnut kaldığımı söyleyemeyeceğim. O yüzden davalının serbest kalması yönünde bir karar almadığım için memnun olmanız gerekir. Duruşma sona ermiştir.
Yargıç Matthews tokmağını vurup ayağa kalktıktan sonra kapının ardında gözden kayboldu.
Mahkeme görevlisi Mars'ın prangalarını çıkartırken Jenkins Decker'a dönerek ''Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur.'' dedi.
Decker ''Ben de aynı şeyi umuyorum.'' diye geçirdi içinden. ''Ben de aynı şeyi umuyorum.''
39. Bölüm. Mars yolcu koltuğuna oturmuş bileklerini kelepçelerin tenini kestiği yerlere ovuşturuyordu. Aracı kullanan Decker'a ''Sağ ol.'' dedi. Oliver, Davenport ve Jameson arka koltuktaydılar. Decker mikrofonları ve kayıt cihazlarını burunlarının dibine sokmaya çalışan, basın mensuplarından oluşan kalabalığı yarıp mahkeme salonundan çıkarlarken hiçbir şey söylememişti. Otoparka aracı park ettikleri yere doğru yürürlerken, Jameson ve Davenport onu soru yağmuruna tutmuş ama o sessiz kalmıştı. Şimdi ise Jameson ön koltuğa doğru eğilmiş omzunu hafifçe vuruyordu.
''Biraz önce neler olduğunu açıklayacak mısın? Yoksa sana karşı zor kullanmamı mı istiyorsun?''
Decker dikiz aynasından ona bakarken kararsızlığını fark etti. ''Ajan Bogart'tan bir iyilik rica ettim, o da kabul etti.''
Jameson, ''Yani mahkemedeki sözlerin gerçeği yansıtıyordu öyle mi?'' diye sorarken Oliver'ın irkildiğini ve kendisine baktığını fark etti.
''Oliver, Decker, lütfen bana mahkemede bu tür yalanın parçası olduğunu söyleme.'' dedi.
''Ortada yalan veya sahtekarlık yok. Melvin bizim gözetimimizde. Yargıça söylediğim her şey doğruydu.''
Davenport, ''Yargıç senin ajan olduğunu sandı.'' dedi.
''O öyle dedi. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı ama.'' diye karşılık verdi Decker.
''Ama sen de onu düzeltmedin.''
''O benim işim değildi ama bir şey fark etmez zaten. Bogart bir ajan ve beni destekliyor.''
Oliver'a baktı. ''Sen davayı açmıştın değil mi?''
''Evet.''
''Sorun yok o zaman.''
''Mars, yine gelip beni tutuklarlarsa sorun var demektir.'' dedi. ''Yargıcın sözlerini duydunuz. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler doğrultusunda hakkımda tutuklanma kararı çıkarabilir.''
Jenkins denen adam mahkeme kararına tepki gösterdi. ''Beni tekrar Texas hapishanesine göndermek üzere çalışmaya koyulduğundan eminim.''
''Decker koyulmazsa şaşırırım zaten.'' dedi ama ''biz böyle bir şey olmaması için uğraşacağız.''
''Davenport nasıl?'' diye sordu. Jameson ''Vakayı çözerek.'' diye cevap verdi.
Decker'ın telefonu vızıldadı. Gökyüzü iyice kararmış, daha çok yağmur yağacağının işaretlerini veriyordu. Decker aracı sürerken telefonu kulağıyla omzu arasına sıkıştırdı. Havanın soğuk olması Decker'ı korkutmuyordu. Hattın diğer ucundaki kişiyi dinlerken aklında başka şeyler vardı. Bir süre sonra konuştuğu kişiye teşekkür ederek telefonu kapattı.
Arayan Alabama polisiydi. Kiralık aracın Patricia Bray'in kısmi bilgilerini verdiği Georgia plakalı açık kahverengi Toyota Avalon'un izini sürmüşler. Araç Arthur Crandall adında bir adama kiralanmış.
Mars'a baktı. ''Bu isim sana herhangi bir şey ifade ediyor mu?''
''Hayır.''
''Ben de öyle tahmin ettim. Muhtemelen adamın gerçek ismi değildir. Aracın kiralama ücretini de sahte kredi kartıyla ödemiştir. Plaka da aynı şekilde sahtedir.''
''James'in aynı adam olduğundan emin miyiz?'' diye sordu.
''Şu anda bunu doğrulamaya çalışıyorlar.''
''Mars neler oluyor?'' diye sordu.
''Decker yarım kalmış işler.'' diye cevap verdi. ''Birkaç yarım kalmış iş sadece.''
Mars kocası sahte itirafta bulunsun diye bayan Montgomery'ye para verdiğini ve sonra Regina Montgomery'yi öldürdüğünü düşündüğünüz adam Arthur Crandall mı diye sordu.
Adamın gerçek ismi bu değil.
Evet anlıyorum ama adam yaptıklarıyla hapishaneden çıkmamı sağladı.
Daha önce de konuştuğumuz gibi bunun nedeni adamın senin elinde kendisine veya adına çalıştığı kişiye zarar verebileceğini düşündüğü bir şey olduğunu sanması olabilir.
Decker, bu hiç de mantıklı değil ki. Ben bir şey biliyor olsam ki bilmiyorum, o zaman infaz edilmeme ve bildiğimi sandıkları şeyi mezara götürmeme göz yumarlardı, öyle değil mi?
Davenport, belki de senin elinde olduğunu sandıkları şeyi ele geçirmek zorunda olduklarını düşünüyorlardır. O şey her neyse onu bulacağın umuduyla hapisten çıkmanı sağlamışlardır, dedi.
Mars, o zaman neden daha en başta sahte delillerle mahkum ettirdiler beni diye sordu.
James'ın belki o zamanlar en iyi yolun bu olduğunu düşünmüşlerdir diye tahminde bulundu.
Annenle babanı öldürdüler. Seni sahte delillerle mahkum ettirip hayat boyu hapse girmeni sağladılar. Şu an için tek mantıklı açıklama bu.
Decker hayır değil diyerek karşı çıktı.
James'ın merakla nedir o zaman diye sordu.
Melvin'in sahte delillerle tutuklanmasını sağlayıp annesiyle babasını öldüren kişi veya kişilerin banka kasasında bulunan şeylerin peşinde olanlarla aynı kişiler olduklarını varsayıyoruz. İşin gerçeği farklı amaçlar peşinde koşan iki ayrı grupla karşı karşıya olabiliriz.
Davenport, tanrım dedi. İşler zaten yeterince karışık değil mi?
Görünen o ki değil, dedi Decker.
Mars'a şöyle bir baktı. Annenin doktoru kimdi?
Annemin doktoru mu? Neden?
Birisi ona ölümcül beyin kanseri teşhisi koymuş olmalı.
Hatırlamıyorum.
Biraz düşün bakalım.
Davenport, doktorun kim olduğu sence önemli mi diye sordu.
Şu an için bu vakada önemli olmayan hiçbir şey yok.
22. ayrımın sonu. Sayfa 280.